Ayrım 4. Rüzgarın Yüzyılı. Eduardo Galeano, sayfa 50. 1912. Pajeu de Flores, aile savaşları. Brezilya'nın kuzeydoğu çöllerinde yaşayan seçkin kişilere miras olarak toprak ve kin kalır. Susuzluktan can çekişen hüzünlü topraklar ve kuşaktan kuşağa, öçten öce, sonsuza değin yaşatılan kinler. Seara dolaylarında Kunha soyuyla Pataga soyu arasında bitmeyen bir savaş vardır. Montezelerle Faitozalarla karşılıklı kıyımlarını sürdürmektedirler. Paraíba yöresinde birbirlerini temizleyenlerse Dantaselerle Nöbregaselerdir. Pajeu ırmak bölgesindeki Pernambuco'da dünyaya gelen her Pereira, ana babasından ve vaftiz ailesinden kendi özel Carvalho'sunu bulup öldürme buyruğu alır. Ve her bir Carvalho kendi Pereira'sını ortadan kaldırmaya hazır durumda doğar. Bugün Lampayo diye anılan Virgilino de Silva Pereira bir Carvalho'ya ilk kurşunu sıkıyor. Daha çocuk yaşta olmasına karşın kaçınılmaz olarak yasa dışına kayıp bir kangaseiro oluyor. Tek hastanesi mezarlık olan bu yörede ölüm ucuzdur. Lampayo zengin çocuğu olaydı adam öldürmek zorunda kalmaz, bunu kendi adına başkalarına yaptırtırdı. 1912, Dai Quiri, Karayipler'de gündelik yaşam, bir işgal harekatı. Birleşik Devletler'in her istediği anda Küba'ya girebilmek için kullandığı anahtar, Connecticut Senatörü Platt'ın kişisel ürünü olan Platt Ek Yasası'dır. Küba Anayasası'nın bir parçası olan Ek Yasa, Birleşik Devletler'e bu ülkeyi işgal edip yerleşmek ve seçilen başkanın uygun olup olmadığına karar vermek yetkisi veriyor. Şu sıradaki Küba Başkanı Mario Garcia Menocal, ki aynı zamanda Küba Amerika Şeker Şirketi'nin de başkanıdır, huzursuzluğu yatıştırmak için Platt Ek Yasası'nı harekete geçirerek deniz piyadelerini ülkeye çağırıyor. Çok fazla sayıda kara derili baş kaldırmıştır. Hiçbirinin de özel mülkiyete yeterince saygısı yoktur. İki savaş gemisi yanaşıyor ve deniz piyadeleri Dai Quiri kıyısına çıkartma yapıyor. Karaderililerin öfkesiyle yüz yüze olan İspanyol, Amerikan ve Küba bakır şirketlerinin demiriyle bakırını ve Guantanamo ve Batı demir yolları üzerindeki şeker fabrikalarını korumak amacıyla. 1912, Nuki no Homo. Orta Amerika'da gündelik yaşam, bir işgal daha. Nikaragua Birleşik Devletleri'ne manevi zararlara karşı muazzam bir tazminat ödüyor. Bu manevi zararlara devrik başkan Zelaya'nın Kuzey Amerikan şirketlerine vergi biçmek gibi ağır bir suç işlemesi neden olmuştu. Nikaragua'nın yeterli geliri olmadığından tazminat için gereken parayı US bankacıları ödünç veriyor ve Nikaragua garanti gösterecek durumda da olmadığı için US Dışişleri Bakanı Alexander Knox deniz piyadelerini yeniden yollayarak Küba'nın gümrüklerine, ulusal bankalarına ve demir yollarına el koyuyor. Direnişin başında Benjamin Zeladon var. Vatanseverlerin önderi, taze yüzlü, ürkek bakışlı bir genç. Zeladon'u paranın yüzüne tükürdüğü için rüşvetle satın alamayan işgalciler komplo kurarak düşürüyorlar. Adı anılmaz bir köyün sıradan bir köylüsü olan Augusto Cesar Sandino, Zeladon'un sarhoş bir deniz piyadesinin atının eğerine elleriyle ayaklarından bağlanmış, cesedinin tozlar arasından sürüklenerek götürüldüğünü görüyor. 1912, Mexico City, Huerta. Kötücül bir cesedi andırıyor. Yüzünde canlı duran tek şey siyah gözlüğüdür. Porfirio Diaz'ın emektar koruması olan Victorino Huerta, diktatörlüğün yıkıldığı gün demokrasi saflarına geçti. Şimdi Başkan Madero'nun sağ kolu durumunda. Kendini ihtilalci avına adamıştır. Kuzeyde Pancho Villa'yı, güneyde Zapata'nın yardımcısı Gildardo Magaña'yı ele geçiriyor ve ikisinin de kurşuna dizilmesini buyuruyor. İnfaz bölüğünün parmakları tetiklerini okşadığı sırada başkanın çıkardığı af haberi töreni yarıda kesiyor. Villa, ölüm bana geliyordu ama randevuya geç kaldı diye mırıldanıyor. Son anda ölümden kurtulan ikili kendilerini Tlatelolco hapishanesinde aynı hücrede buluyorlar. Günleri ayları çene çalarak geçiriyorlar. Maganya Zapata'dan konuşuyor. Zapata'nın tarım reformu planlarından ve buna kulak tıkayan Madero'dan, Madero'nun campesinoları da toprak sahiplerini de küstürmemek kaygısıyla nasıl iki ata birden bindiğinden. Hücreye küçük bir kara tahtayla birkaç kitap getiriliyor. Pancho Villa insanları okuyabilir de kitapları sökemez. Maganya ona okumayı öğretiyor ve ikisi el ele sözcükleri ve kılıç hamlelerini birbirine dizerek üç silahşörlerin dünyasına giriyorlar. Sonra Don Quixote de la Mancha ile birlikte eski İspanya'nın eğri büğrü yollarına sapıyorlar. Pancho Villa çöllerin bu yağız savaşçısı kitap sayfalarını bir aşığın elleriyle okuyor. Bu kitap diyor Maganya ona, biliyor musun? Bir hapishane kuşu yazmış bunu, bizlerden biri. 1913 Meksiko City, 18 centlik ip. Başkan Madero şimdiye değin dokunmamış olduğu petrol şirketlerine vergi koyuyor. Ufacık bir vergi ama US Büyükelçisi Henry Lane Wilson hemen işgal tehdidinde bulunuyor. Büyükelçi çok sayıda savaş gemisinin Meksika limanlarına doğru yol almakta olduğunu söylüyor. Bir yandan da General Huerta'nın isyancıları ulusal sarayı topa tutmaktadır. US Büyükelçiliğinin sigara salonunda Meksika'nın geleceği konuşuluyor. Kaçmaya teşebbüs ederken vurmak yasasının yeniden canlandırılmasına karar veriliyor. Böylece Madero'yu otomobile bindiriyorlar, kent dışına çıkmasını buyuruyorlar ve kent dışına çıkmaya çalışırken kurşunlarla delik deşik ediyorlar. Yeni başkan General Huerta Jockey Kulübü'nde bir şölene katılıyor. Orada başkan Emiliano Zapata, Pancho Villa ve düzenin başkaca düşmanları için en iyi çare olarak 18 centlik bir ip düşündüğünü topluluğa bildiriyor. 1913 Hona Katepec, sürüler yok edilemiyor. Huerta'nın isyancı Kızılderilileri topluca katletmekte usta ve deneyimli olan subayları güney ellerini temizlemeyi öneriyorlar. Köyleri yakıp campesinoları buldukları yerde öldürerek. Karşılarına çıkan herkes ya ölüyor ya da tutsak alınıyor. Çünkü ülkenin güneyinde Zapata'dan yana olmayan kim var? Zapata'nın askerleri aç, hasta ve partal. Gel gelelim topraksızların önderi ne istediğini iyi biliyor. Halkı da onun sözlerine inanıyor ve bu inancı yıkmaya ne yangın ne de hile yetiyor. Başkent gazeteleri Zapata'nın sürüleri toptan imha edildi diye yaza dursun. Zapata trenleri havaya uçuruyor, garnizonları basıp yerle bir ediyor, köyleri basıp kentlere saldırıyor, aşılmaz dağları aşıp geçilmez uçurumlardan geçerek istediği yana gidiyor ve yaptıkları sıradan işlermişçesine savaşıp sevişiyor. Zapata canının istediği yerde canının istediği kadınla yatıyor. Ama bütün kadınların arasında en çok o tek olan ikiliyi yeğliyor. Zapata ile şu ikili. İkiz kardeştik biz. İkimize de vaftiz olduğumuz günün onuruna, Luz ve doğduğumuz günün onuruna Gregoria adını vermişlerdi. Ona Luz, bana Gregoria derlerdi. İşte böyle, Zapata'nın erleri geldiğinde bizi buldular. Evin içinde iki genç kız. Derken önderleri kız kardeşimi kandırarak alıp götürmeye kalkıştı. Bana bak, benimle gelsene. Derken tam 15 Eylül'de gelip onu götürdü. Sonra bu sürekli göçebe hayatı içinde kız kardeşim Huawut'la da öldü. Şey hastalığından, ne diyorlar adına? Ermiş Vitus hastalığından öldü. Zapata reis 3 gün 3 gece yanımızda kaldı. Ne yiyor ne içiyordu. Kız kardeşim için mumları da yeni yakmıştık ki vay bana, vaylar bana. Zapata bana zorla sahip oldu. Sen bana aitsin çünkü kız kardeşinle sen birsiniz diyordu. 1913 Chihuahua Ovası, Meksika'nın kuzeyinde savaş ve fiesta kutlanıyor. Horozlar canları istedikçe ötüyorlar. Bu diyar tutuşmuş, çıldırmış, herkes isyan halinde. Kadın davran, savaşa gidiyoruz.
İyi de ben neden gidiyorum?
Savaşta açlıktan ölmeyeyim mi istiyorsun? Tortilla alarımı kim yapacak oralarda? Silahlı köylülerin peşi sıra sürü sürü leş kargası dağdan ovadan aşıyor. Yaşamın hiç değeri yoksa ölümün değeri nedir ki? İnsanlar kendi kendilerini zar gibi atıyorlar dağ dağının içine. Öç ya da ölüm buluyorlar. Karınlarını doyurmaya ya da üstlerini örtmeye toprak. Pancho Villa geliyor diye köylüler bayram ediyor. Çiftlik kahyaları Pancho Villa geliyor diye bağırarak istavroz çıkarıyorlar. Nerede? Nerede bu adam diye soruyor General Huerta. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, aynı zamanda hiçbir yerde diye Chihuahua garnizonunun komutanları karşılık veriyorlar. Düşmanla karşılaşınca ilk hücuma geçen silahların dumanlı ağızlarına ilk atılan her zaman Pancho Villa oluyor. Çatışma kızışınca Pancho Kişner gibi gülmekle yetiniyor. Yüreği sudan çıkmış balık misali çırpınmaktadır. Subayları generalimizin bir şeyciği yok, yalnızca biraz heyecanlı diye açıklama yapıyorlar. Gerçekten de öyle. Cepheden iyi haberlerle dört nala gelen habercinin karnını tek bir kurşunla sırf eğlence olsun diye deştiği görülmüştür. 1913 Culiacán Kurşunlar. Kimi kurşunların hayal gücüne sahip olduğunun Martin Luis Guzman farkına varıyor. İnsan bedenini üzerek gönül eğlendiren kurşunlar bulunduğunun, Guzman insan öfkesini yansıtan ciddi kurşunlar da bilmiştir ya, insan acısıyla eğlenen bu kurşunlar başkadır. İyi yürekli kötü bir nişancı olduğu için bu genç romancıyı Pancho Villa'nın hastanelerinden birinin başına getiriyorlar. Yaralılar toz toprak arasında yığılıyor. Diş sıkmaktan başka çareleri olmaksızın sıkacak dişleri kalmışsa yani. Tıklım tıklım koğuşları gezerken Guzman bu kaprisli kurşunların akıl almaz marifetlerini izliyor. Bedeni canlı bırakırken göz yuvasını boşaltmayı beceren, kulağın bir parçasını boyna, boynun bir parçasını ayağa yapıştırabilen kurşunlar. Karşıdaki askeri öldürmesi buyurulmuşken onu bir daha asla oturmamaya ya da ağzıyla yemek yememeye mahkum eden kurşunların hain kıvancı da Guzman'ın gözünden kaçmıyor. 1913 Chihuahua Bayırları. Bu sabahların birinde ben kendimi katlettim. Tozlu bir Meksika yolunda bu olay üzerimde derin bir iz bıraktı. İşlediğim ilk suç değildi bu. 71 yıl önce Ohio'da dünyaya gelip Ambrose Bierce adını almamdan bu yana ana babamın çeşitli akraba ve meslektaşların yaşamını zehir etmişimdir. Bu dokunaklı olaylar benim yaşamımın üzerine kan sıçratmıştır. Ya da hikayelerimin, ki bence hepsi bir, yaşadığım yaşamla yazdığım yaşam arasındaki ayrımı saptamak, insan adaletini, edebiyat eleştirilerini ve Tanrı'nın bu dünyadaki iradesini temsil eden jokerlerin işidir. Hayatıma son vermek için Pancho Villa'nın askerleri arasına karıştım ve bugünlerde Meksika göklerinde vınlayarak uçuşan sayısız serseri kurşundan birini seçtim. Bu yöntem kendimi asmaktan daha pratik, zehirden daha ucuz, tetiği kendi elimle çekmekten daha kolay ve hastalıkla ihtiyarlığı beklemekten daha onurlu geldi bana. 1914 Montevideo Battle. Ermişlere leke süren yazılar yazıyor ve öteki dünyada mülk satan şirkete saldıran konuşmalar yapıyor. Uruguay'ın başkanlığına getirildiğinde Tanrı'nın ve kutsal kitabın üzerine yemin etmekten başka seçeneği yoktu. Ama yeminden hemen sonra bunların hiçbirine inanmadığını açıkladı. Jose Battle Ordamez dünyasal ve göksel yetkilere kafa tutarak başkanlık yapıyor. Kilise ona cehennemde güzel bir köşe ayırmış. Buradaki ateşi de ulusallaştırdığı ya da sendikaları ve 8 saatlik çalışma gününü kabul etmeye zorladığı şirketler besleyecek. Şeytan da onun erkek üstünlüğüne inananlara karşı işlediği suçların öcünü alacak. Battle kadınların boşanma davası açmalarını onaylayan bir yasayı kabul ettiğinde düşmanları ahlak düşkünlüğünü yasallaştırıyor diyorlar. Aileyi yıkıyor diyorlar. Battle'ın bu kez nikah dışı çocukları miras kapsamına alması üzerine, Battle kadınlar için üniversite kurduğu zaman bu insanlar dişi beyninin düzeyi düşüktür diyorlar. Ama o Uruguay demokrasisinin tek ayakla yürümek zorunda kalmaması ve kadınların ömür boyu baba elinden koca eline geçen birer çocuk olmaktan kurtulmaları için yakında oy kullanmaya başlamaları gerekeceğini ileri sürüyor. 1914 San Ignacio, Quiroga. Gönüllü bir sürgün olarak yaşadığı Parana Irmağı orman bölgesinden Horacio Quiroga Battle'ın devrimlerini ve soylu şeyleri olan ateşli inancını alkışlıyor. Gel gelelim Quiroga Uruguay'dan gerçekten uzaktadır. Ülkeden yıllar önce ayrılmıştır ölümün gölgesinden kaçmak için. En iyi arkadaşını savunmaya çalışırken öldürmesinden bu yana Quiroga'nın yaşamını bir lanet karartmıştır. Ama belki de başlangıçtan beri lanetliydi o, kim bilir. Vahşi ormanda Cizvit misyonunun harabelerinin hemen birisinde Quiroga, palmiye ağaçları ve börtü böcekle sarılı olarak yaşıyor. Dolambaçsız öyküler yazıyor, tıpkı ormanda satırıyla açtığı yollar gibi. Sözcükleri de tıpkı toprağı, keresteyi, demiri işlerkenki doğal sevgiyle işliyor. Quiroga aradığı şeyi buralardan uzakta asla bulamaz. Burada buluyor. Evet, ama ancak ara sıra. Irmak kıyısında kendi ellerinin yapmış olduğu bu evde Quiroga ölümün çağrısından daha güçlü sesler duymanın mutluluğunu tadıyor. Ender ve uçucu yaşam duyumları ki yitip gitmezden önce güneş kadar kesin ve yatsınmazdırlar. 1914 Montevideo, Delmira. Bu kira odasında Delmira'nın eskiden kocası olan adamla randevusu vardı. Ona sahip olmak, yanında kalmak isteyen bu adam onunla sevişti, onu öldürdü, sonra da kendi canına kıydı. Uruguay gazeteleri yatağın yanında yatan cesedin resmini basıyorlar. Delmira iki kurşunla yere serilmiş, yazdığı şiirler kadar çıplak, çırılçıplak allara bürünmüş. Gecenin daha içlerine girelim haydi. Delmira Agustini kendinden geçmişçesine şiir yazardı. Aşkın hummasına hiç utanmasız şarkılar söyler. Bu yüzden de erkekler de alkışladıkları şeyleri kadınlarda cezalandıran kişilerce suçlanırdı. Çünkü el değmemişlik kadının boynunun borcudur. Arzu ise tıpkı akıl gibi bir erkek ayrıcalığı. Uruguay'da yasalar insanların önünde gidiyor. İnsanlar hala bu ruhu bedenden ayrı tutmakta. Biri melek, biri şeytanmış gibi. Delmira'nın ölüsü önünde gözyaşları akıtılıyor. Ulusal edebiyatın bu yeri doldurulmaz yitimi üstüne laflar ediliyor. Gel gelelim yaslılar gizliden gizliye derin bir soluk almaktadırlar. Kadın öldü artık, böylesi daha iyi. Ama Delmira öldü mü gerçekten? Dünyanın bütün gecelerinde için için tutuşan bütün aşıklar, onun sesinin gölgesi ve bedeninin yankısı olmayacaklar mı? Dünya gecelerinde aşıklar Delmira için ufak bir yer ayırmayacaklar mı? O dizginsiz sesi gene şakıyabilsin, ışıklı ayakları dans edebilsin diye. 1914 Ciudad Jimenez, Öfkeli Halkların Gündemcisi. Hayretten hayrete, harikadan harikaya, John Reed Kuzey Meksika yollarını dolaşmakta. Pancho Villa'yı arıyor ve her adımda buluyor. Devrim gündemcisi Reed nerede akşam olursa orada yatıp uyuyor. Kimse onun bir şeyini çalmıyor. Dans müziği dışında hiçbir şey için ondan para almıyor. Tortillasını ya da atının yerini onunla paylaşacak birileri her zaman bulunuyor.
Memleket neresi?
New York.
New York hakkında hiç bilgim yok. Gene de kalıbımı basarım. Oranın sokaklarında dolaşan sığır sürüleri bizim Jimenez'dekiler kadar besili değildir.
Kadının biri başında testi taşıyor. Bir başkası çömelmiş bebesini emziriyor. Bir üçüncüsü diz çökmüş darı öğütüyor. Rengi atmış serapelere bürünmüş erkekler halka çevirip oturmuşlar. Bir şeyler için sigara tüttürüyorlar.
Baksana Juanito, sizin memleketliler Meksikalıları neden sevmez?
Buraya yanlışlıkla gelmişe benzeyen bu zayıf gözlüklü sarışın adama herkesin sormak istediği bir şeyler var.
Baksana Juanito, İngilizce mula nasıl denir?
Yere batasıca katır inatlı katır. 1914 Salt Lake City, Öfkeli Halkların Şarkıcısı, Onu lanetliyorlar. Tanrı'yı alaya alan, işçilerin gözünü açan, paraya söven kızıl balatlar okuyor diye. Giydiği hüküm onun bir proleter gezgin şarkıcı ya da daha kötüsü, iş hayatını bozguna uğratmak isteyen yabancı uyruklu biri olduğunu belirtmiyor. Hüküm saldırı ve cinayetten dem vuruyor. Ortada kanıt yok. Tanıklar her seferinde ifade değiştiriyor. Savunma avukatları iddia makamı gibi davranıyorlar. Ne var ki yargıçların ve Salt Lake City'de kararları verenlerin gözünde bu ayrıntıların hiçbir önemi yok. Joe Hill infaz taburu için yüreğinin üstüne kartondan bir yuvarlık iğnelenmiş olarak bir sandalyeye oturtulacak. Joe Hill İsveç'ten gelmişti. US'de oradan oraya gezdi. Kentlerde tükürük hokkaları boşaltıp duvarlar inşa etti. Tarlalarda buğday desteleyip meyve topladı. Madenlerden bakır çıkartıp rıhtımlarda çuval taşıdı. Köprü altlarında kümeslerde yattı. Ne zaman nerede olursa olsun şarkı söyledi. Şarkı söylemeyi hiç bırakmadı. Şimdi oradaki toplumsal huzuru da bozmak için Mars'a gitmek üzere ya, yoldaşlarına şarkı söyleyerek veda ediyor. 1914 Torreon. Demir yoluyla yürüyorlar savaşa. Üzerinde büyük yaldız harflerle adı yazılı olan kırmızı vagonda General Pancho Villa John Reed'i kabul ediyor. İç donuyla kabul ediyor konuğunu. Kahve boşaltırken uzun bir an süzüyor. Bu gringonun gerçeği hak ettiğine karar vermiş olsa gerek ki konuşmaya başlıyor. Çikolata politikacılar ellerini kirletmeden kazanmak peşindeler. Bu parfüm kokan... Sonra konuğunu cephe gerisindeki hastaneyi görmeye götürüyor. Ameliyathanesi ve doktorlarıyla bir tren. General Amerikalı gazeteciye cepheye şeker, mısır, kahve, tütün götüren trenleri gösteriyor. Sonra ona vatan hainlerinin kurşuna dizildiği platformu da gösteriyor. Demir yolları Porfirio Diaz'ın eseriydi. Onun barış ve düzeninin anahtarı, ırmakları ve yolları olmayan bir ülkenin gelişmesinin ana anahtarı. Bu yollar silahlı insanlar değil, ucuz ham maddeler, uslu işçiler ve baş kaldıranlar için cellatlar taşımak amacıyla yapılmıştı. Oysa General Villa treni savaşmak için kullanıyor. Camargo'da bir lokomotifi son hızla raylara salıvererek bir tren dolusu askeri eziyor. General Villa'nın adamları masum görünümlü kömür vagonlarına sinerek Ciudad Juarez'e giriyor ve birkaç el ateş ettikten sonra gerekli olduğu için değil de eğlence olsun diye kenti ele geçiriyorlar. Villistalar cepheye trenle varıyorlar. Çıplak kuzey yamaçlarını tırmanırken lokomotif soluk soluğa kalıyor. Kapkara bir duman sorgucunun ardında asker ve at yüklü vagonlar gıcırdayarak sarsılıyor. Vagon damlarında tüfekler, sombrerolar, sobalar var. Askerler Manyanita ezgileri söyleyip havaya ateş ede dursun, çocuklar ağlıyor ve kadınlar yemek yapıyor. En son yağmadan kaptıkları gelinlikler ve saten ayakkabılarla gezen ve solda Deras diye anılan kadınlar. 4. ayrımın sonu. Sayfa 60.